Ayrım 10. 1. Sayfa 98. Aşılamayan engeller karşısındaki seçenekler nelerdir? İstediğiniz hedefe ulaşmak için birkaç denemede istediğiniz sonucu alamadıysanız önünüzdeki seçenekler nelerdir? 1. Sabır yolu. Tembelliğe düşmeden beklemeyi deneyebilirsiniz. Şartlar olgunlaşıncaya kadar beklemek sonuç almayı kolaylaştırır. Doğru zamanı, doğru zemini bekle ve tekrar dene. 2. Esneklik yolu. Hiçbir hedefe tek yoldan gidilmez. Başka yolları dene. Bir hedefe giden yol, gökteki yıldızların sayısı kadardır. Bir kapıyı 40 kere çaldığında açmadılarsa, 40 kapıyı daha çal. Esnek ol. Öteki seçenekleri yokla. 3. Kararlılık yolu. Kendini ve şartları zorla. Tüm konsantrasyonunu ver ve tüm gücünle yüklen. 40 yere 1 metrelik kuyu kazma. 1 yere 40 metrelik kuyu kaz. 40 kapıyı çalma. 1 kapıyı 40 kere çal. Açan olmadıysa çilingir çağır. Kapıyı farklı anahtarla açmayı dene. Olmadıysa kapıyı kır. Kararlılık en olmazı oldurur. 4. Yeni akıl yolu. İnsanın yolu değil, aklı tıkalıdır. Kör noktalarını görmek için ya aklını geliştir ya da başka insanların fikrini sor. Yeni bir çözüm için gereken yeni bir akıldır. Unutma. Zihin paraşüt gibidir. Açıldığında iş görür. 5. Kendini geliştirme yolu. Başarısızlık yetersizlikten doğar. Kendini engellerinden büyük hale getir. O kadar değerli hale gel ki o kapıdan geçmen için seni davet etsinler. 6. Modelleme yolu. O engelleri başkasının nasıl aştığını öğren. En iyileri taklit et. Yapanlar nasıl yapmış? 7. Öğrenilmiş çaresizlik yolu. O hedeften vazgeç. Kendini bırak ve bir daha deneme. Müslüm Gürses'in "Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" şarkısını dinle. Bunalıma gir ve hiçbir şey yapma. Kararlı olmak mı, esnek olmak mı? Bir engelle karşılaşıldığında en zor karar şudur. O engeli aşmak için kararlılıkla devam mı etmeli, yoksa başka bir kapıya mı yönelmeli? Bir kapıyı 40 kez mi çalmalı, 40 kapıyı bir kez mi çalmalı? Kararlı olup bir seçeneği zorlamak mı doğrudur, esneklik gösterip öteki ihtimalleri yoklamak mı? Maalesef bu sorunun kesin bir cevabı verilemiyor. Hangi tarzın doğru olduğu duruma göre değişir. Durum neye göre değişir? Kapıyı çalana, çaldığı kapıya ve kapıyı çalış şekline göre değişir. Bazen kararlılık gerektiğinden bir kapıyı 40 kez çalmak doğrudur. Bazı kapılarsa 40 kez çalınsa da açılmayacak haldedir. Başka kapıları denemek gerekir. Hayatta ne zaman sabırla beklemek, ne zaman ısrarla devam etmek gerekir? Defalarca denediğimiz halde istediğimiz sonucu alamıyorsak, doğru zamanda tekrar denemek üzere beklemeye mi geçmeliyiz? Yoksa ısrarla devam etsek sonuç alır mıyız? Bunun cevabı da duruma göre değişir. Ne yapılması gerektiğine kendi aklınızı ve kitaptan öğrendiklerinizi kullanarak karar vermelisiniz. İnsanları başarılı ya da başarısız yapan, başarıyla ilgili öğrendiği teorik bilgiyi pratik durumlara başarıyla uygulayabilmeleridir. Kitaptan, insanlardan, kendinden öğrendiklerini önündeki durumun gereğine göre yorumlayıp uygulayabilenler başarılı olabilmektedir. Başarılı yapılanların başarı öyküsü olamaz. Her şey sana bağlı. Bir şeyi defalarca deniyor ama istediğiniz sonucu alamıyorsak, bazı insanlar sadece kararlı şekilde devam etmeyi önerirler. Sloganları şudur: damlayan su taşı deler. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Bazen haklıdırlar ama her zaman değil. Bir arı şişenin içine konur ve şişenin tabanı ışığa doğru çevrilir. Aynı şişeye bir de sinek konur. Arı ve sinek familyası kafaları karışınca ışığa doğru koşar. Bizim arı ve sinek de ışığa doğru uçmaya başlarlar ama kafalarını şişenin dibine çarparlar. Sinek birkaç denemeden sonra aynı yere kafasını vurmaktan vazgeçer ve şişenin ağzını bulup çıkar. Buna karşın kararlılığı ve çalışkanlığı ile marka olan arı günlerce kafasını şişenin tabanına vurur. Açık olan şişenin ağzını bulup çıkamaz. Bu örnekte arı kararlılık körlüğü yaşadı. Esneklik gösterip başka yollar aramadı. Stratejiniz yanlış ise kararlılık yetmez. Atasözüdür: kuru gayret sadece çarık eskitir. 40 kapıyı bir kez mi çalmalı, bir kapıyı 40 kez mi? Bu konuda insanların ne düşündüğünü tespit etmek için bir anket yaptırdım. Kişisel Gelişim Merkezi yani kigem.com üyelerine sorduk. Bir hedefe giderken geçmeniz gereken bir kapı kapalı. Kapının ötesine geçmek için o kapıyı 40 kez çalmayı mı tercih edersiniz? Yoksa 40 farklı kapıyı birer kez çalmayı mı? Aynı kapıyı 40 kez çalarım, ısrar işe yarar. 605 kişi. 40 farklı kapıyı birer kez çalarım, hangisi açılırsa. 1604 kişi. Ne yapacağım, o anki kafama göre değişir. 331 kişi. Ankete toplam katılım 2000 kişi. Anket sonuçlarına göre insanlar artık başarı sürecinde kararlı olmak yerine esneklik göstermeyi tercih ediyor. Kararlılıkla bir kapıyı 40 kez çalmak yerine esneklik gösterip 40 farklı kapıyı çalmayı akıllıca buluyor. Bir ihtimale adanmak yerine öteki seçenekleri yoklamayı seviyor. Bu yeni eğilimin anlamını öğrenmek için dipnotu izleyin. Yeni çağın ruhu, bir ihtimale adanmak yerine yeni seçeneklere açık yaşamayı yüceltiyor. Adanmanın aldanma riski taşıdığını vurguluyor. Öteki seçeneklerimizin farkında olmamız, seçimimize sahip çıkmamızı engelliyor. İnsanlar biliyor ki, aşkta ve işte, dışarıda kendisi için daha iyi bir seçenek var. Yeni hayat felsefemiz bu bilgi üzerine kuruluyor. Sadakatin süresi gittikçe kısalıyor. Seçenekçi düşünme biçimi arttıkça, ki bu kültür artık önüne geçilemez bir düzeyde, sadakatin ve adanmanın oranı azalıyor. TV gibi iletişim araçları sayesinde herkes öteki şıkları daha fazla tanıyor. Müşteriler şirketlere, eşler birbirine, vatandaş devletine, izleyici TV programına, partili partisine sadakatini eskisi gibi sıkı bağlar üzerine kurmuyor. İtiraf edilmeyen kural, senden daha iyisini buluncaya kadar seninleyim. Engeller karşısındaki iki temel insan tavrı. Şimdi kitaptaki en önemli ayrımlardan birine geldik. Birkaç derin nefes alıp vererek kendinizi bu önemli ayrımla randevunuza hazırlayın. Birinci sınıf başarılılar ile üçüncü sınıf başarısızların beyinlerindeki en büyük fark nedir? Olsaydı ve rağmen kelimelerini kullanma biçimleri, bu iki kelimeyi kullanma biçimleri eylemci insanlarla söylemci insanları birbirinden ayırır. Engeller karşısında tavırlarına baktığımda insanları ikiye ayırıyorum. 1. Saydıcılar 2. Rağmenciler. Bir hedefe doğru yürürken bir takım engellerle karşılaştığında bazı insanlar engelleri nasıl aşacağını bulmayı ve bulduğu yani çözümleri uygulamayı deniyor, engellere rağmen ilerlemeye çalışıyor. Bir hedefe doğru yürürken bir takım engellerle karşılaştığında bazı insanlar engelleri nasıl aşacağını bulmayı ve bulduğu çözümleri uygulamayı deniyor. Engellere rağmen ilerlemeye çalışıyor. Bu gruba rağmenciler diyorum. Daha büyük çoğunluksa engellerle mücadele etmek yerine söylenmeyi, o engeli ya da engeli önüne koyduğunu düşündüğü kişileri suçlamayı seçiyor. O engel olmasaydı nasıl da harika işler başarabileceğini anlatıyor. Bu gruba da saydıcılar diyorum. Rağmenciler, önlerine çıkan engellere rağmen hedeflerine ulaşanlar, en azından bunun için yılmadan çaba gösterenlerdir. Saydıcılar ise, önlerine çıkan engeller karşısında o engeller olmasaydı neler yapabileceklerini anlatıp duran, o engelden dolayı suçlayacak birilerini arayan arkadaşlardır. Bir insan hayatının bazı noktalarında rağmenci, bazı noktalarında da saydıcı da olabilir. Beraber ve solo söyleme korosu, saydıcılar. Bunca yıllık kariyerimde beni en çok şaşırtan gözlemlerimden biri şudur. İnsanların çoğunluğu başarılı olmak istiyor ama engellerle karşılaşmak istemiyor. Cennete gitmek istiyor ama ölmek istemiyor. Bu yargıya nasıl vardım? Karşımdaki kişilerin içi saydı dolu cümlelerinden dolayı, eğer param olsaydı, eğer müdür olsaydım, eğer yabancı dilim olsaydı, eğer elimden tutan olsaydı, eğer bizim de batılılar gibi imkanlarımız olsaydı. Bu teoriyi geliştirdikten sonra beynimde otomatik çalışan bir saydı sayar oluştu. Bir insanı dinlerken her saydı kelimesini beynim kendiliğinden sayıyor. Bir insanın gelecekte başarılı olabilme potansiyelini kullandığı saydı sayısından anlayabiliyorum. Saydıcılar nasıl başarılı olabileceklerinden daha çok neden başarılı olamadıklarına kafayı yormaya çalışan insanlardır. Mazeret bulma merkezi gibi çalışırlar. Eylemci değil, söylemcidirler. Sürekli niye yapamadıklarını açıklamaya kafa yorarlar. Nasıl yapabileceklerine değil. Saydı mantığıyla düşünenler neden hayatı patinaj halinde yaşar? Benjamin Franklin cevabı biliyor. İyi mazeretler bulmayı başaranların başka bir iş başarabildikleri pek görülmemiştir. Neden çıkardıkları gürültü çok, bitirdikleri iş çok yoktur? Cenab-ı Şahabettin cevabı biliyor. Yerinde sayanlar yürüyenlerden daha çok gürültü çıkarır. Bu ülkede başarısızların resmi dili Türkçe değil, saydıcadır. Baş nakarat şudur. Benim de elimden tutan biri olsaydı. Bu topraklarda kurulmuş efsanevi saydı cümlesi eski bir Milli Eğitim Bakanı'na aittir. Şu okullar olmasaydı marifi ne güzel idare ederdim. Bir öğrenci de şöyle buyurmuştu. Üniversite sınavı olmasaydı üniversiteyi kesinlikle kazanırdım. Urfalı İbrahim Tatlıses'in Urfa'da Oxford olsaydı biz de okurduk demesine ne demeli? Futbol takımlarımız yıllarca başarısızlıklarını saha çamurlu olmasaydı, hakem taraf tutmasaydı diye açıkladı bize. Bu kültürü değiştiren insan Fatih Terim'dir. Terim ilkesi, yeneriz ya da yeniliriz ama asla mazeretlerin arkasına sığınmayız. Bir kamu bankasında eğitim verirken bazı çalışanlar, yani saydıcılar, eğer kurumları özel sektör bankası olsaydı ne kadar başarılı olacaklarını, kamu bankasında çalışma şartlarının farklı ve zor olduğunu anlatıp dururlar. Özel sektör bankasının çalışanlarına seminer verirken, katılımcı grubun içindeki saydıcılar, bu defa eğer devlet bankası olsalardı daha başarılı olabileceklerini, çünkü halkın arkasında devlet olan bankalara daha fazla güvendiğini, kamu bankalarının yasal ayrıcalıklarının olduğunu, devlet bankalarıyla eşit şartlarda rekabet edemediklerini söylerler. Saydıcılar, başarısızlıklarının nedeninin değiştirilmesi kendi ellerinde olmayan faktörlere bağlamakta ustadırlar. Bir saydıcının akıl yürütme biçimiyle kesinlikle başa çıkamazsınız. Mesela bu kitabı okurken şöyle diyebilirler. Mümin Sekban bu kitabı daha önce yazmış olsaydı ben de zamanında başarılı olurdum. Buna cevap vermeye çalışsanız da başa çıkamazsınız. Hiçbir şey bulamazlarsa şöyle derler. Ben de bu saydı mantığı olmasaydı ben de başarılı olurdum. Altına imza atabileceğim tek saydı cümlesi budur. Rüzgara rağmen yürüyenler, rağmenciler. Bu gruptakiler saydıcıların tam tersine bulundukları herhangi bir durumda nasıl başarılı olacaklarına kafa yorarlar. Şartları, önlerindeki engelleri, kendilerine destek olmayanları suçlamak yerine şimdi ve bu şartlarda elimden gelenin en iyisini nasıl yaparım diye düşünürler. Su gibi eğimli bulundukları yerden akarlar. Önlerine set çıkarsa seti suçlamaz, kendilerini büyütür, setin üzerinden aşarlar. Elimden tutan olsaydı gibi başkalarını kendine karşı borçlandıran inançlara beyinlerinde yer vermezler. Dış destekle değil, iç güçlerini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışırlar. İşler kötü gittiğinde şanslarının dönmesini beklemek yerine çabalarını iki kat çoğaltmayı seçerler. Zor zamanlarında daha fazla çalışırlar. Engelleri ve imkansızlıkları dehalarını kanıtlamak için bir fırsat görürler. Sıfırdan zirveye başarı öyküleri ramencilerin yaşam öyküsünden çıkar. Diğer grubun tersine unvan maçını severler. Karşılaştıkları her engelde kendilerini sınarlar. Bir engeli aştıklarında kazandıkları ivme ile diğer engeli aşma enerjisini kendi içlerinde üretirler. Eğer önlerinde hiçbir engel yoksa göz alıcı bir başarı üretme şanslarının da olmadığını iyi bilirler. Bu nedenle engellere karşı bir tür minnettarlık duygusu taşırlar. Engellerin başarıyı hak edenle hak etmeyeni ayıran çok yararlı bir mekanizma olduğunu düşünürler. Ramenciler, paraları olmamasına rağmen, yetkileri olmamasına rağmen, ellerinden tutan kimse olmamasına rağmen, kıskanç bir çevreleri olmasına rağmen, steril ve seçkin şartlarda çalışmamalarına rağmen, rakiplerinin imkanlarına, ayrıcalıklarına sahip olmamalarına rağmen, yine de işlerine asılırlar. Bu yüzden en çarpıcı başarı öyküleri bu gruptakilerden çıkar. Ramenciler kariyerlerine ilk başladıklarında sıfır noktasındadırlar. Paraları, ilişkileri, imkanları, ellerinden tutanları yoktur. Büyük iş başarma tutkuları ve özgüvenlerinden başka başlangıç sermayeleri yoktur. Sırtlarını kendilerine yaslayarak harekete geçerler. Felsefeleri, her şey benimle başlar, benimle yürür, benimle biter. Sorunun değil, çözümün parçası olun. Çok sevdiğim için defalarca anlattığım bir fıkra, saydıcı paradigma ile ramenci paradigma arasındaki farkı çok iyi anlatır. Kısa boylu ve zayıf bir genç, yanında duran uzun boylu ve iri yapılı kuzenine dönerek, "Ben senin yerinde olsaydım dünya ağır bisiklet boks şampiyonu olurdum," der. Kuzeni cevap verir, "Seni dünya hafif bisiklet boks şampiyonu olmaktan alıkoyan ne?" Bundan çıkarılacak ders, sizden daha iyi durumda olan insanların şartlarına özenip, onların yerinde olsaydınız neler yapabileceğinizi düşünmek yerine, şu anda bulunduğunuz yerde, kendi şartlarınızda, elinizden gelenin en iyisini yaparak, kazandıklarınızla şartlarınızı iyileştirerek nasıl ilerleyeceğinizi düşünmeniz gerektiğidir. Başbakan olsaydım bu ülkeyi adam ederdim değil. Müdür olsaydım bu şirketi kurtarırdım değil. 1 milyon dolarım olsaydı çok iyi bir iş adamı olurdum değil. Hülya Avşar'ın güzelliği bende olsaydı neler yapardım değil. Vehbi Koç'un parası bende olsaydı ben de iş hayatında başarılı olmayı bilirdim demeyin. Vehbi Koç böyle düşünseydi sizin yerinizde olurdu. Urfa'da Oxford olsaydı biz de giderdik diye düşünmeyin. Saydıcılar Oxford'a girebilseydi Oxford Şanlıurfa'da olurdu. Hiçbir şeye sahip olmadığınız halde her türlü engele rağmen yapmanız gerekenleri yapabilmelisiniz. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi, vazifeye atılmak için içinde bulunduğun vaziyetin imkan ve şartlarını düşünmeyeceksin. Her şeye rağmen, şimdi ve buradan başlamayı seçin. Göle düşmüş bir taşın yarattığı dalga gibi içten dışa adım adım büyüyün. Sorunun değil, çözümün parçası olun. Söylemcilerden değil, eylemcilerden olun. Suçlamak yerine sorumluluk almayı deneyin. Bir Çin atasözünü aklınızdan hiç çıkarmayın. Birini işaret ederek suçlarken dikkat edin. Diğer 3 parmağınız sizi gösteriyor. Arkanıza kendinize aldığınızda yapamayacağınız şey yok. Her şey seninle başlar. Benim yolum, ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. İlk kitabımın adı Engeller Karşısındaki Duruşumu özetliyor. Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. İnsan yolunun tıkalı olduğunu düşünüyorsa ne yapmalı? Ya yeni bir yol bulmalı, ya yeni bir yol açmalı, ya da yoldan çekilmeli. Yazar Mustafa Güngör'ün, "Çaba göstermeden kazandığın birçok şey, diğer şeyleri kazanmak için gösterdiğin çabanın ürünüdür" tespitine çok inanıyorum. Bugün çaba harcamadan kazandıklarımız, geçmişte çok çaba harcayıp da kazanamadıklarımızın geri dönüşüdür. Gösterip de karşılığını alamadığımız çaba, hiç beklemediğimiz başka şeyleri bize kazandırır. Sıkı çabanın her zaman birden çok ödülü vardır ve asıl beklediğinizi getirmezse, beklediğiniz bir şey getirecektir. Bir duvar yazısında görmüştüm. "Boşa kürek çekiyorum diye üzülme. Hiç olmazsa kol kasların gelişir." İnanırım ki, her tutkulu çalışma, bağırarak ileriye attığımız bir söz gibidir. Hayat ise çok uzakta bekleyen bir dağa benzer. Yaptıklarımız oraya gider ve çarpıp geri gelir. Bu arada geçen zamanda sabır, çaba ve umudu kaybetmememiz gerekir. Bir de yaptıklarımızın geri geldiğinde bizi bulabilmesi için o yolda durmamız şarttır. Bir işi uzun süre istikrarlı bir şekilde yapmanın gücünü kesinlikle hafife almayın. Elinden gelenin en iyisini yap ve yaptığın yolda dur. Kendi kariyerimde de ilk 5 yılda 10 çalıştım, 1 kazandım. Şimdi 1 çalışıp 10 kazanıyorum. Eğer yolumu değiştirseydim, karşılıksız çalışmalarımın geri dönüşü geldiğinde beni bulamayacaktı. İlk engelde, ilk yenilgide pes etmemenin bir yolunun da büyük resmi görmek olduğunu düşünüyorum. İçinde dolandığınız labirente bir de üstten bakmayı deneyin. Mesela alınan bir yenilgide, Fransızların efsanevi devlet başkanı Charles de Gaulle gibi muhabiri kaybettik ama harbi kaybetmedik mantığıyla düşünmek zekice bir yoldur. Bir gol yiyebilirsiniz ama maç 90 dakika, hayat ortalama 70 yıl. İlk başarısızlıkta dağılmamanın bir yolu da başka başarılı insanların başarısızlığı ele alış biçimini öğrenmektir. Birkaç örnek. Henry Ford. Başarısızlık yeniden ve daha zekice başlayabilme fırsatından başka bir şey değildir. Shakespeare. Bazı yıkılışlar daha parlak kalkışların teşvikçisidir. William Wordt. Başarısızlık ecel değil öğretmendir. Başarısızlık yenilgi değil gecikmedir. Çıkmaz sokak değil virajdır. Jacob Riis. Bazı yenilgiler başarının taksitleridir.